Ayrım 13.
Sayfa 155. Arthur, Weimar'da kaldığı 2 yıl boyunca bu koşulları kabul etti ve annesinin sosyal akşamlarında tamamen bir gözlemci olarak kaldı. Yüce Göte'nin konuşmalarına bir kez olsun katılmadı. Yunanca, Latince, klasik edebiyat ve felsefe konularındaki ustalığı şaşılacak bir hızla artıyordu. 21 yaşında Göttingen Üniversitesi'ne kabul edildi. Aynı dönemde 20 bin Reichtalerlik mirasını da almaya hak kazandı. Bu da onun hayatını sürdürebilmesi için mütevazı ama yeterli bir gelirdi. Babasının önceden tahmin ettiği gibi bu mirasa çok ihtiyacı olacaktı. Arthur alim olarak mesleğinden tek bir kuruş bile kazanamayacaktı. Zaman geçtikçe Arthur babasını bir melek, annesini bir şeytan olarak görmeye başladı. Babasının annesinin sadakatiyle ilgili kuşkularının ve kıskançlığının sağlam temellere dayandığına inanıyor ve annesinin babasının anısına saygısızlık etmesinden korkuyordu. Babasının anısına annesinin sessiz, gözlerden uzak bir hayat yaşamasını istiyordu. Annesinin talipleri olduğunu düşündüğü insanlara şiddetle saldırıyor, onları değersiz, babasının yerini alamayacak seri üretim mahlukatları olarak değerlendiriyordu. Arthur Göttingen ve Berlin üniversitelerinde okuyup Jena Üniversitesi'nde felsefe doktorası yaptı. Berlin'de kısa bir süre yaşadıktan sonra Napolyon'a karşı yakında başlayacak olan savaş yüzünden kaçıp annesiyle yaşamak üzere Weimar'a döndü. Kısa süre içinde aynı kavgalar başladı. Annesini yalnızca büyük babasının bakımı için verdiği parayı kötü kullandığı için azarlamakla kalmadı, yakın arkadaşı Müller Gerstenberg'le uygunsuz ilişkide bulunmakla da suçladı. Arthur, Gerstenberg'e karşı o kadar acımasız bir düşmanlıkla davranıyordu ki, Joanna arkadaşını ancak Arthur evde yokken görmek zorunda kalıyordu. Bu süre içinde Arthur annesine doktora tezinin bir kopyasını verdiğinde ikisinin arasında çok sık alıntılanan bir konuşma geçti. Tezi, Yeter Neden ilkesinin dörtlü kökü üzerine adlı nedensellik ilkelerini anlatan harika bir tezdi. Başlığa bakan Joanna şöyle bir yorumda bulundu. Dörtlü kök mü? Eczacılıkla ilgili bir kitap olmalı bu. Arthur, senin yazdıkların artık ortalıkta kalmadığı zamanlarda bile okunacaktır bu. Joanna, evet, senin yazılarının bütün kopyaları satılmadığı için hala kitapçılarda olacak. Arthur başlıklardan taviz vermiyor, pazarlanabilirlik konusunu düşünmeyi reddediyordu. Yeter neden ilkesinin dörtlü kökü üzerine adlı başlığın açıklama kuramı olması daha yerinde olurdu. Yine de 200 yıl sonra hala baskısı var. Çok az sayıda tez bu ayrıcalığa sahiptir. Para ve Joanna'nın erkeklerle olan ilişkileri konusunda acımasız tartışmalar sürüp gitti. Ta ki Joanna'nın sabrı tükenene kadar. Joanna, Arthur'un hatırı için ne Gerstenberg'le ne de bir başka arkadaşıyla olan ilişkisini bitirmeyeceğini söyledi. Arthur'a evini terk etmesini söyleyip onun boşalan odasına Gerstenberg'i davet etti ve Arthur'a kader belirleyici şu mektubu yazdı. Dün annene karşı sergilediğin uygunsuz davranıştan sonra gürültüyle çarptığın kapı artık ikimizin arasında sonsuza dek kapalı kalacak. Sayfiyeye gidiyorum ve senin gittiğini öğrenene kadar da geri dönmeyeceğim. Bir annenin kalbinin nasıl olduğunu bilmiyorsun. Ne kadar duygulu bir şekilde severse, bir zamanlar sevilen, elden gelen her darbeyi o kadar acı dolu bir şekilde hisseder. Sen kendini benden kopardın. Güvensizliğin, hayatıma ve arkadaş seçimime yönelttiğin eleştirilerin, bana karşı keyfi davranışların, cinsiyetimi küçümsemen, mutluluğuma katkıda bulunmak istememen, açgözlülüğün, bu ve daha pek çokları bana kötü görünmene neden oluyor. Ben ölmüş olsaydım ve babanla uğraşmak zorunda kalsaydın, onu da eğitmeye cesaret eder miydin? Yoksa onun hayatını arkadaşlarında kontrol etmeye çalışır mıydın? Ben ondan daha mı değersizim? O senin için benden daha fazla şey mi yaptı? Seni benden daha mı çok sevdi? Benim sana karşı olan görevlerim sona erdi. Kendi yoluna git. Artık seninle bir bağım olmasını istemiyorum. Adresini bırak ama bana yazma. Bundan sonra senden gelen mektuplara ne okuyacak ne de cevaplayacağım. Artık her şey bitti. Beni çok incittin. Yaşa ve olabildiğin kadar mutlu ol. Ve bu son oldu. Joanna 25 yıl daha yaşadı ama ana oğul bir daha hiç görüşmediler. İleri yaşında anne babasını hatırlayan Schopenhauer şunları yazmıştı. Pek çok erkek güzel bir yüzle baştan çıkar. Doğa kadınların bütün güzelliklerini bir anda sergilemeye ve heyecan yaratmaya teşvik eder. ama doğa, kadınların, bitmek bilmez masraflar, çocuk sevgisi, inatçılık, dikbaşlılık, yaşlanmak ve birkaç yıldan sonra çirkinleşmek, aldatma, kocasını boynuzlamak, kapris, garip meraklar, histeri krizleri, cehennem ve şeytan gibi pek çok kötülüğü içinde barındırdığını gizler. Bu yüzden evliliği gençlikte alınan ve yaşlılıkta ödenen bir borç olarak görüyorum. Büyük acılar daha önemsizlerin hissedilmesine engeller ve tersine büyük acıların yokluğunda en küçük dertler ve sıkıntılar bile bize büyük acı verir. 17. Bir sonraki oturumda bütün gözler Bonnie'nin üstündeydi. Yumuşak, tereddütlü bir sesle konuştu. Gündeme adımı koymam hiç iyi bir fikir değilmiş. Çünkü bütün hafta boyunca ne söyleyeceğimi düşündüm. Ve burada işlerin konservelenmiş sunumlarla yürümediğini bildiğim halde söyleyeceklerimi tekrar tekrar prova ettim. Julius en başından beri grubun işe yaraması için önceden planlanmaksızın hareket etmesi gerektiğini söylüyor. Doğru mu? Bonnie Julius'a baktı. Julius başını onayladı. Bonnie, konserve kutusundakileri çöpe atmaya çalış. Şunu dene. Gözlerini kapa ve hazırladığın metni eline aldığını hayal et. Havaya kaldırıp ikiye ayırdığını düşün. Şimdi de çöp kutusuna at. Tamam mı? Bonnie gözlerini kapatıp başıyla onayladı. Şimdi yeni sözlerle bize çirkinliğini ve güzelliğini anlat. Bize kendinden, Rebecca ve Pam'den söz et. Hala başını sallamaya devam eden Bonnie gözlerini yavaş yavaş açıp söze başladı. Hepiniz beni hatırlıyorsunuz elbet. İlkokulunuzdaki ufak tefek şişman kızım, tombul, sakar, saçları da kıvırcık, jimnastikte acınacak durumda olan, en az sevgili kartı olan, çok ağlayan, hiçbir zaman iyi arkadaşı olmayan, eve hep tek başına yürüyen, hiç dansa davet edilmeyen, çok akıllı olmasına ve bütün yanıtları bilmesine rağmen çok korktuğu için derste parmağını kaldırmayan kız. Ve Rebecca benim izomerimdi. Neyin diye sordu sandalyesine neredeyse yatar gibi yayılmış olan Tony. İzomer, aynadaki görüntü gibi demektir dedi Bonnie. İzomer, iki kimyasal bileştiği ifade eder diye açıkladı Philip. Aynı oranda benzer bileşenlere sahiptirler ama atomlarının dizilişi yüzünden özellikleri farklıdır. Teşekkürler Philip dedi Bonnie. Belki havalı bir sözcük oldu ama Tony bir şeyi anlamadığında bunu gösterme kararlılığına bağlı kalmana hayran olduğumu söylemek istiyorum. Eğitimin ve işçi sınıfından olman konusundaki utancını bizimle paylaştığın o birkaç ay önceki oturum benim kendim hakkında konuşmak istememi sağladı. Tamam, okul günlerine geri dönüyorum. Rebecca benim tam zıttım her açıdan. Adını siz koyun. Bir Rebecca'nın arkadaşım olması için ölebilirdim. Bir Rebecca olmak için adam öldürebilirdim. Bende olanlar böyleydi. Son birkaç haftadır kabus gibi çocukluğumla ilgili anılarım zihnimi dolduruyor. O küçük şişko kız okula çok uzun zaman önce gitti dedi Julius. Onu geri getiren ne oldu? Zor olan da işin bu kısmı. Rebecca'nın bana kızmasını istemiyorum. Onunla doğrudan konuşman en iyisi diye araya girdi Julius. Tamam dedi Bonnie Rebecca'ya dönerek. Sana bir şey söylemek istiyorum ama bana kızmanı istemiyorum. Kulaklarımı dört açtım dedi Rebecca bütün dikkatini Bonnie'ye vererek. Bu gruptaki erkeklerle çalışmanı, onların nasıl ilgisini çektiğini, onları nasıl ayarttığını görünce kendimi tamamen çaresiz hissediyorum. Bütün o eski duygular tekrar su yüzüne çıkıyor. Tombul, önemsiz, sevilmeyen, dışlanan. Nietzsche diye araya girdi Philip. Bir keresinde gecenin bir yarısı cesaretimiz kırılmış bir şekilde uyandığımızda uzun zaman önce yendiğimiz düşmanların bizi yeniden etkilemek üzere geri geldiğine benzer bir şey söylemiş. Bonnie kocaman bir gülümsemeyle Philip'e döndü. Bu bir armağan Philip. Çok tatlı bir armağan. Nedenini bilmiyorum ama bir zamanlar yendiğim düşmanların yeniden su yüzüne çıkması fikri kendimi daha iyi hissetmemi sağladı. Yalnızca adını koymak bile kendimi. Bir dakika Bonnie diye sözünü kesti Rebecca. Buradaki erkeklere ayartışıma geri dönmek istiyorum. Lütfen açıkla. Bonnie'nin göz bebekleri büyüdü. Gözlerini Rebecca'nın bakışlarından kaçırdı. Bu seninle ilgili bir şey değil. Senin yaptığın bir şey yok. Bu benimle ilgili. Tamamen normal bir kadın davranışına benim verdiğim tepki. Hangi davranış? Neden bahsediyorsun sen? Bonnie derin bir nefes alıp, giyinip süslenmen, sen giyinip süsleniyorsun, bana öyle görünüyor, son oturumda kaç kere tokanı düzelttiğini bilmiyorum, saçlarını indiriyorsun, savuruyorsun, parmaklarını saçlarının arasından geçiriyorsun ama bu sefer eskisinden daha fazla oldu. Philip'in gruba girmesiyle ilgili bir şey olmalı. Sen neden bahsediyorsun diye sordu Rebecca. Yaşlı bir bilgeden, St. Julius'tan alıntı yapmak istiyorum. Eğer yanıtı biliyorsan o soru soru değildir. Söze girdi Tony. Neden Bonnie'nin kendisi adına konuşmasına izin vermiyorsun Tony diye sordu Rebecca. Buz gibi gözlerle. Tony şaşırmamıştı. Bu çok açık. Philip gruba girdi ve sen değiştin. Şeye dönüştün, erkek şeyine. Doğru sözcük neydi? Ona cilve yapıyorsun. Haklı mıyım Bonnie? Bonnie başıyla onayladı. Rebecca mendil almak için çantasına uzanıp rimelini bulaştırmamaya özen göstererek gözlerini sildi. Bu gerçekten çok aşağılayıcı. Bu konunun gelmesini hiç istemediğim bir nokta diye yalvardı Bonnie. Bu seninle ilgili değil Rebecca. Bunu söyleyip duruyorum. Sen yanlış bir şey yapmıyorsun. Bu yine de beni temize çıkarmıyor. Davranışım hakkında en pasant çirkin bir suçlamada bulunman ve sonra da bunun benimle ilgili olmadığını söylemen suçlamayı daha az çirkin yapmıyor. En pasant mı diye sordu Tony. En pasant şu anlama geliyor diye araya girdi Philip. Geçerken satrançta yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Piyon açılış hamlesinde iki kare atlar ve rakip piyonu geçer. Philip, sen gösteriş meraklısısın biliyor musun dedi Tony. Bir soru sordun ben de yanıt verdim dedi Philip. Tony'nin suçlamasından hiç etkilenmemiş bir şekilde. Senin sorun bir soru değilse o başka tabii. O beni yakaladın. Tony grubun geri kalanını bakışlarıyla taradıktan sonra gittikçe daha da aptallaşıyor olmalıyım dedi. Kendimi her şeyin daha fazla dışında hissediyorum. Hayal mi ediyorum yoksa artık daha büyük sözcükler mi kullanılıyor burada? Belki Philip'in burada olması diğerlerini de etkiliyordur. Yalnızca Rebecca'yı değil. Julius bir grup terapistinin en yaygın kullandığı en etkin taktiği kullandı. Odağı içerikten sürece yani söylenen sözcüklerinden etkileşimde bulunan tarafların ilişkisinin yapısına çevirdi. Bugün burada bir sürü şey oluyor. Belki bir dakikalığına geri çekilip neler olduğunu anlamaya çalışabiliriz. Önce hepinize şu soruyu sormama izin verin. Bonnie ve Rebecca arasındaki ilişkide neler olduğunu görüyorsunuz. Zor iş dedi Stuart. Julius'ın sorduğu sorulara her zaman ilk olarak o yanıt verirdi. Profesyonel tıbbi sesini kullanarak Bonnie'nin gerçekte bir mi yoksa iki mi gündemi olduğunu anlayamadım. Yani dedi Bonnie. Yani gündemin ne? Erkeklerle olan konular ve kadınlarla rekabetin konusunda mı konuşmayı istiyorsun yoksa Rebecca'ya saldırmayı mı? Ben olaya iki taraftan bakıyorum dedi Jill. Bunun Bonnie'nin eski kötü anılarını nasıl canlandırdığını görebiliyorum ve Rebecca'nın neden sinirlendiğini de anlayabiliyorum. Yani saçını düzelttiğinin farkında olmayabilir ve ben şahsen bunun önemli bir konu olduğunu düşünmüyorum. Çok incesin dedi Stuart. Her zaman olduğu gibi bütün tarafları yatıştırmaya çalışıyorsun. Özellikle de bayanları. Ama biliyor musun, eğer kadınların bakış açısını anlama işine çok fazla girersen kendi fikirlerini asla dile getiremezsin. Philip'in geçen hafta sana söylediği buydu. Bu cinsiyet ayrımcısı yorumların hoşuma gitmedi Stuart dedi. Rebecca, açıkçası bir doktor bundan daha iyisini yapabilir. Bu kadınların bakış açısı konuşması çok saçma. Bonnie elini kaldırıp mola işareti yaptı. Mola vermeliyim, böyle devam edemem. Bu önemli bir konu ama gerçeküstü, böyle devam edemem. Julius geçen hafta ölmekte olduğunu söyledikten sonra konuşmaya her zamanki gibi nasıl devam edebiliriz? Bu benim hatam. Bugün Rebecca ve benimle ilgili bu konuyu hiç ortaya getirmemeliydim. O kadar önemsiz ki, ona kıyasla her şey önemsiz. Sessizlik oldu. Herkes önüne bakıyordu. Bonnie sessizliği bozdu. Sana destek vermek istiyorum. Bu oturuma geçen haftaki grupla ilgili gördüğüm bir rüyayla kabusla başlamalıydım. Sanırım seninle ilgili Julius. Devam et dedi Julius. Geceydi, karanlık bir tren istasyonundaydım. Julius sözünü kesti. Şimdiki zamanı kullanmaya çalış Bonnie. Bunu şimdiye kadar öğrenmiş olmalıydım, tamam. Vakit gece, karanlık bir tren istasyonundayım. Hareket etmeye başlayan bir treni yakalamaya çalışıyorum. Binmek için hızla yürüyorum. Yanımdan geçen yemek vagonundaki iyi giyimli insanların yemek yiyip şarap içtiklerini görüyorum. Trene nereden bineceğimi bilmiyorum. Tren şimdi daha hızlı gitmeye başlıyor ve son vagonlar daha eski püskü ve camları tahtayla kapanmış. Tren görevlilerinin kullandığı son vagon yalnızca bir iskeletten oluşuyor ve her şeyi dökülüyor. Trenin benden uzaklaştığını görüyor ve tren düdüğünü o kadar canlı bir şekilde duyuyorum ki sabah 4'te uyanıyorum. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Ter içinde kalmıştım ve bir daha uyuyamadım. ''Treni hala görüyor musun?'' diye sordu Julius. ''Olabildiği kadar berrak bir şekilde. Raylarda ilerliyor. Rüyam hala korkunç, ürkütücü.'' ''Biliyor musun ne düşünüyorum?'' dedi Tony. ''Bence tren, grup ve Julius'ın hastalığı trenin dağılmasına yol açacak.'' ''Tam üstüne bastın.'' dedi Stuart. ''Tren grup, insani bir yere götürüyor ve yolda seni doyuruyor. Yemek vagonundaki insanları düşünün.'' ''Evet ama sen neden binemedin? Koştun mu?'' diye sordu Rebecca. ''Koşmadım. Binemeyeceğimi biliyor gibiydim.'' ''Garip. Sanki binmek istemişsin ama aynı zamanda da istememişsin.'' dedi Rebecca. ''Binmek için kesinlikle çok çabalamadım.'' ''Belki binmeye korkuyordun.'' dedi Jill. ''Aşık olduğumu söylemiş miydim size?'' dedi Julius. Grup birden sessizleşti. Ölüm sessizliğiydi bu. Julius etrafındaki şaşkın ve endişeli yüzlere yaramaz bir şekilde baktı. ''Evet, bu gruba aşığım. Özellikle de bugünkü gibi çalıştığı zamanlarda. Konular, rüya üzerinde çalışma şekliniz harika. Siz gerçekten müthişsiniz çocuklar. Ben de bir tahminde bulunayım. Merak ediyorum da Bonnie, acaba o tren beni de sembolize ediyor olabilir mi? Trenle bağlantılı korku ve karanlık ve Stuart'ın dediği gibi tren seni doyuruyor. Ben bunu yapmaya çalışıyorum ama... Sen ondan korkuyorsun, benden ve bana olanlardan korkman gerekiyormuş gibi. Ve son vagon, o iskelete benzer görevli vagonu, benim bozulmamı sembolize eden bir öngörü değil mi? Bonnie kekeledi. Odanın ortasındaki mendil kutusundan bir mendil alıp gözlerini sildi. Ben nasıl yanıt vereceğimi bilmiyorum. Bütün o rüya gerçeküstü. Julius, ölüm hakkında öyle doğal bir şekilde konuşman aklımı durdurdu, beni alt üst etti. Hepimiz ölüyoruz Bonnie, yalnızca ben olasılıklarımı sizden daha iyi biliyorum dedi Julius. Ben de onu demek istiyorum Julius, her şeyi hafife alan tavrını her zaman çok sevmişimdir ama şimdi bu durumda biraz olaylardan kaçmak oluyor. Bir keresinde Tony hafta sonunu hapiste geçiriyordu ve biz bu konuda konuşmuyorduk. Grupta önemli bir şey olur ve ona aldırış etmezsek önemli başka hiçbir şeyin konuşulmayacağını söylemiştin. İki şey var dedi Rebecca. Birincisi, Bonnie şu anda önemli bir şey hakkında konuşuyorduk zaten. Birkaç önemli şey hakkında ve ikincisi, Tanrım Julius'ın ne yapmasını istiyorsun? Bu konu hakkında konuşuyor zaten. Hatta ondan öğrenmek yerine Philip'ten öğrendiğimiz için sinirlendi bile dedi Tony. Katılıyorum dedi Stuart. Peki Bonnie ondan ne istiyorsun? Baş ediyor işte. Bu konuyla baş etmesine yardımcı olacak kendi destek grubu olduğunu da söyledi. Julius araya girdi. Konu çok uzamıştı. Biliyorsunuz bütün bu desteğinizi çok takdir ediyorum ama bu kadar güçlü olunca endişelenmeye başlıyorum. Belki konudan uzaklaşıyorum ama Lou Gehrig'in ne zaman emekli olduğunu biliyor musunuz? Sıradan bir yer topunu yakaladığında ekipteki herkes ona iltifat yağdırınca. Belki siz de benim kendi hakkımda konuşamayacak kadar kırılgan olduğumu düşünüyorsunuzdur. Peki buradan nereye gidiyoruz diye sordu Stuart. Öncelikle sana şunu söyleyeyim Bonnie. Ortaya böyle atılıp dokunulmayacak kadar sıcak konulara temas ederek büyük cesaret gösteriyorsun. Dahası kesinlikle haklısın. Burada inkarı biraz, hayır çok fazla teşvik ediyorum. Kısa bir konuşma yapıp gerisini size bırakacağım. Son zamanlarda uykusuz geceler geçirdim ve hastalarımı ve gruplarımı ne yapacağım dahil bir sürü şeyi düşündüm. Bu konuda hiç pratiğim yok. Kimse sonları prova etmez. Sonlar yalnızca bir kez olur. Bu durum hakkında kitap yazılmaz. Bu yüzden her şey doğaçlama gelişir. Geriye kalan zamanımda ne yapacağıma karar vermeliyim. Bakın seçeneklerim neler? Bütün hastalarımı bitirip bu gruba son vermek mi? Bunu yapmaya hazır değilim. En azından bir yıl sağlığım iyi olacak ve işimin benim için anlamı çok büyük. Kendim bir sürü şey alıyorum işimden. Çalışmalarıma son vermek kendime parya gibi davranmak olur. ölümcül hastalığı olan ve işin en zor yanının hastalığın eşlik ettiği yalıtılma olduğunu söyleyen bir sürü hastam oldu. Ve bu yalıtılma çift yönlü bir yalıtılma. Birincisi, hasta kişi kendini diğerlerinden yalıtır çünkü onları da kendi kederinin içine çekmek istemez. Benim de endişelerimden birinin bu olduğunu açıkça söyleyebilirim. Ve ikincisi, diğerleri ondan kaçar. Çünkü ya onunla nasıl konuşacaklarını bilmiyorlardır ya da ölümle ilgili bir şey duymak istemiyorlardır. Buna göre sizden uzaklaşmak benim için iyi bir seçenek değil ve sizin içinde olduğunu sanmıyorum. Değişen, daha bilge, daha olgun hale gelen ve diğerlerine öğretecek pek çok şeyi olan bir sürü ölümcül hasta gördüm. Sanırım bu bende şimdiden olmaya başladı ve önümüzdeki birkaç ay içinde size verecek çok şeyim olacağına inanıyorum. Ama eğer birlikte çalışmaya devam edeceksek büyük anksiyeteyle yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Yalnızca benim ölüme yaklaşmamla yüzleşmek zorunda kalmayacaksınız. Siz de kendi ölümünüzle yüzleşebilirsiniz. Konuşmanın sonu, belki hepiniz bu konuyla eve gidip ne yapacağınızı düşünmek istersiniz. Benim düşünmem gerekmiyor, dedi Bonnie. Bu grubu, seni ve herkesi seviyorum ve burada olabildiğince uzun süre çalışmak istiyorum. Diğer üyeler de Bonnie'yi onayladıktan sonra Julius, güven oyunuza teşekkür ederim ama 101 numaralı grup terapi, grup baskısının korkutucu gücünü vurguluyor. Grubun oy birliğine alenen karşı çıkmak zordur. Bugün içinizden birinin, üzgünüm Julius ama bunlar benim için çok fazla ve sağlıklı bir terapist, benimle ilgilenecek kadar sağlıklı bir terapist bulmayı tercih ederim demesi için insanüstü bir kararlılık gerekir. Bu yüzden bugün herhangi bir söz vermeyin. Kapıyı açık bırakalım ve birkaç hafta içinde çalışmamızı değerlendirip herkesin nasıl olduğuna bakalım. Bugün Bonnie'nin dile getirdiği büyük problem, sorunlarınızı tartışılmayacak kadar önemsiz görmeye başlamanızdır. Bu yüzden sizin kendi konularınız üzerinde çalışmanızı sağlamanın en iyi yolunun hangisi olacağını bulmamız gerekiyor. Bence bizi bilgilendirerek bunu yapıyorsun, dedi Stuart. Tamam, şimdi size geri dönelim çocuklar. Uzun bir sessizlik oldu. Tamam, belki sizi yeterince özgür bırakmadım. Bir şey deneyeyim. Stuart, sen ya da başka birisi gündemimizi elimizdeki konuları masaya yatırır mısın? Bugünün açık kalan konuları hangileri? Stuart, resmi olmayan grup tarihçisiydi. Belleği o kadar iyiydi ki geçmişteki ya da güncel grup olayları konusunda Julius ona her zaman güvenebilirdi. Ama onu aşırı kullanmamaya çalışıyordu. Çünkü o da gruba başkalarıyla ilişki kurmayı öğrenmek için girmişti. Olayların kaydını tutmak için değil.